Sayın Yavuz Ohan, bu haftanın Türkiye değerlendirmesinde dilerseniz günün en sıcak gündem maddesiyle başlayalım. Ergenekon davası sonuçlandı. Yargıtay Ergenekon davasının hükmünü bozdu. Şimdi ne olacak diye sormak istiyorum. Ergenekon davasından uzun yıllar hapis yatmış, hatta hayatını orada kaybetmiş kişiler var.
Türkiye darbelerle hesaplaşıyor. Türkiye devleti ortaya çıkartıyor diye çok büyük iddialarla başlanmış bir davadan bahsediyoruz. Ergenekon davası ilk davaydı. 23 iddianame birleştirildi o davada ve her iddianame birleştirildiğinde de insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Savunmadaki insanların bir takım iddiaları vardı. Delil üretildiğine ilişkin, kendilerine komplo kurulduğuna ilişkin. Ki öyle ki, bizi dinleyenler hatırlasın diye söylüyorum, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atan, Danıştay saldırısını gerçekleştiren ya da yardımcı olan ekibin içinde bulunduğu bir davada Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları ve genel yayın yönetmeni de yargılanıyordu. O hale gelmişti. Bir çuval dava haline gelmişti. Birçok önemli isim orada yıllarca hapis yattı. Bunlardan bir bölümü sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu. Tuncay Özkan gibi, Mustafa Balbay gibi, Mehmet Averal gibi. Ve bütün bu kamuoyunun dikkatini çeken, aslında büyük umutlarla başlayan, Türkiye derin devlet organizasyonlarına tanıklık edecek, onlar deşifre edilecek, Türkiye'de darbeler bundan sonra olmayacak çünkü darbe hazırlıkları ortaya çıkarılacak diye umutla başlayan, sonrasında belli bir kesim üzerinde bir takım oyunlar çevirdiğine ilişkin değerlendirme yapılmaya başlanan, muhalefetin ben bu davanın avukatıyım dediği, o dönemin iktidarı Tayyip Erdoğan'ın ben bu davanın savcısıyım dediği bir davadan bahsediyoruz.
Bir de buna ek olarak sonradan Balyoz davası da çıktı. Buna benzer yolda hareket edildi belki de diye söylemekte yarar var.
Değerlendirebileceğimiz bir davaydı. Orada da beraat kararları çıkartılacaksınız. Bütün bu tartışmalar 17-25 Aralık'a kadar devam etti. Ve 17-25 Aralık operasyonları sonrasında hükümet siyasi bir tavır aldı. Yargıda yeni düzenlemelere gitti. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. O davalar, o dosyalar yeniden ağır ceza mahkemelerine gönderildi. Ve yeni görülen duruşmalarda, davalarda ağır ceza mahkemeleri bu davalarda haksızlıklar yapıldığına hükmetti ve sonrasında en son Ergenekon işte ilk davadır. 374 sanığı olan dava Yargıtay'a gitti. Yargıtay'dan verilecek karar merakla bekleniyordu. Yargıtay çok önemli bir noktanın altını çizdi. Ergenekon diye bir örgüt yoktur dedi. Mesela çok önemli bir tespitte bulundu. Siz dedi mahkemeye bu örgütü ispat edememişsiniz. Yöneticisi kim? Buradaki sanıkların birbiriyle bağlantıları neler? Gerçekten birbirinden bağımsız. Çok fazla insan bir arada aynı davada yargılandı ve hepsi Ergenekon terör örgütünün üyesi olarak yargılandılar. Ama mahkeme bunun dosyada ispat edilemediğini söyledi, böyle bir örgütün olmadığını söyledi. Emniyetin İçişleri Bakanlığı'nın, MİT'in böyle bir örgüt yoktur sözlerine karşılık bunda ısrar edilmesinin hukuken uygun olmadığını söyledi. Ve aynı zamanda bu kadar davanın, birbirinden bağımsız davanın birleştirilmesinin hukuka uygun olmadığını söyledi. Değerlendirmeyi usulden yaptı ve bu şekilde de bozdu, usul yönünden bozdu. Şimdi dosyalar mahkemeye gidecek, Danıştay davası ayrılacak ki Danıştay davasının saldırılığına Alparslan Aslan orada ömür boyu hapis almıştı. Müebbet hapis iki defa ama onun yanında ona yardım edenler Ergenekon davasında beraat etmişlerdi. Osman Yıldırım gibi bir isim ve Osman Yıldırım'ın ceza almamasına da Yargıtay itiraz etti. Ergenekon da bizi dinleyenlerin kafası karışmasın diye daha fazla detaya girmiyorum ama nasıl çarpıklıklar olduğunu görmek açısından önemli. Osman Yıldırım Ergenekon'da hem sanıktı hem de gizli sanıktı. Gizli sanık olarak kabul edildiği için ceza verilmedi ve şu anda belki de Osman Yıldırım kimliği değişmiş, tipi değişmiş bir biçimde belki de kamu yardımlarıyla Türkiye'de geçinen bir isim. Aynı zamanda aynı Osman Yıldırım Cumhuriyet Gazetesi'nde bomba atan da bir isim. Büyük mağduriyetler doğdu. Yıllarca hapis yatanlar var, hayatını kaybedenler var, sağlığını kaybedenler var. Bütün bunların mağduriyetleri söz konusu. Herhalde devlet özür diledim ve bu iş bitti diyecek hali yok. Balyoz'da da görüyoruz. Bu cezaevinde kaldıkları süre çerçevesinde onlar için tabii ki bir tazminat durumu ortaya çıkıyor. Onlar şimdi tazminat davalarıyla haklarını arayacaklar. Karar kesinleştikten sonra Yargıtay'dan.
Gelelim Karaman'daki Olayla ilgili olarak 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen Muharrem Büyüktürk'ün yargılanmasıyla ilgili davaya bir celsede sonuçlandı dava ve Büyüktürk'ün 508 yıl ceza aldığı açıklandı. Neler söylenebilir bu davayla ilgili olarak?
Şimdi burada çok kritik bir durum var. Bir insan müşteklisi diyebiliriz belki yargılanan insana. Onun işlediği suçlar var. Toplumda çok ciddi, büyük de tepki var. Mahkeme başkanı kendi penceresinden anlatırken bunu şöyle söyledi. Çocukların ben ifadelerini aldım, ailelerin ifadelerini aldım, birbirleriyle karşılaştırmadım. Son derece mağdurlar, dikkatli davrandım ve soruşturmayı bir noktaya kadar getirdim. Uzatmanın da manası yok. Bu suçlara ilişkin de bir kanıya vardım dedi. Onun savunmasını aldıktan, müdahilleri de değerlendirdikten sonraki olayı ayrıca söyleyeceğim. Kararı verdi bir günde. Mart'ın bir yerinde başlayan soruşturma belki de Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar hızlı ilerledi ve sonucuna da ulaşıldı. 508 yıl her çocuk için ayrı ayrı suçlamalarla birlikte bir ceza verildi. Bunun Türkiye'de infaz kanunu gereği yatacağı süre sanırım 32 yıl gibi hesaplanıyor. Yani bütün bu cezaları yedikten sonra 508 yıllık cezanın karşılığında cezaevinde kalacağı süre 32 yıl olarak hesaplanıyor. Bu işin bir tarafı. Mahkemede birçok baro ve aynı zamanda bir takım dernekler davaya, duruşmada müdahil olmak için başvuru yaptılar. Müdahil olmak başvurularının nedeni aslında Türkiye'deki sistemi mahkeme tarafından sorgulanmasını sağlamaktı. Yani şu, bir adam var, çocuklara cinsel istismarda bulunuyor ama bunu 5 yıl süreyle yapıyor ve kimsenin bundan haberi olmuyor. Peki bu adamı denetlemesi gerekenler kimler? Bu istismarlar nerede yapılıyor? İstismar yapılan yerler yasalara uygun yerler mi? İşte bu konuda çok ciddi tartışmalar oldu. Çünkü ifadeleri sırasında sanık Kayınder'de ve Ensar Vakfı'nda gönüllü belletmen olarak çalıştığını ifade etti. Bu çerçevede bakıldığında istismarların istismar yaptığını kabul etmedi ama oralarda çalıştığını kabul etti. Eldeki bilgiler ve belgelerse çocukların ifadelerindeyse bu istismarların Kayınder ve Ensar Vakfı'nın yurtlarında gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak Türkiye yasalarına göre Kayınder'in de Ensar Vakfı'nın da yani derneklerin ve vakıfların da ilkokul ve ortaokul öğrenciler için yurt açma yetkileri yok yasal olarak. Bu izin kim tarafından verildi? Bunun da mahkeme tarafından sorgulanması istendi. O bölgede emniyet müdürü, il milli eğitim müdürü, kaymakam, vali ve diğer yetkililer bu kadar süren istismar sırasında, yıllarca süren istismar sırasında ne yaptılar? Göz mü yumdular? O evlerin çalışmasına müsaade ederek yasalara aykırı hareket etmiş olmadılar mı? Bütün bu soruların da yanıtlanması için bu davanın da soruşturmanın genişletilmesini talep ettiler. Mahkeme ise şöyle bir yanıt verdi bu taleplere. O soruşturmalar ayrı bir dosyada devam ediyor savcı tarafından. Biz burada sanığı yargılıyoruz ve sanığın suçuna sabitlerden bu cezayı verdim dedi. Şimdi tabii bu cezanın verilmesi kimsenin içine hasır etmedi, içini rahatlatmadı. Önümüzdeki süreçte şu takip edilecek. Karaman'da bu evler var mı? Var olduğunu artık biliyoruz. Çünkü valiliğin resmi yazılarında da bu evlere valilik tarafından, il özel idaresi tarafından maddi yardımda bulunulduğunu biliyoruz. Bu çerçevede bu evler açılması nasıl göz yumuldu? Yasalara aykırı evlerden bahsediyoruz. İlkokul ve ortaokul çocuklarına yurt açma yetkisi sadece devlete ait. Bu organizasyonun içinde kimler varsa bunların da soruşturmaya dahil edilmesi talep ediliyor. Savcılıkta devam ediyor soruşturma. O soruşturmanın sonucu aslında Türkiye'deki bütün düzeni etkileyecek bir grupluk. Çünkü Ensar Vakfı gibi bir takım vakıflar ya da Kayınder gibi bir takım vakıflar Anadolu'da evlerinden uzakta okumak zorunda olan çocuklara, ilkokul, ortaokul çocuklarına yurtlar açarak destek veriyorlar. Ama bu yasal değil. Çünkü yasaya göre sadece bunu Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Yasal olmadığı için de denetlenmesine ilişkin bir sistem yok. Denetim olmayınca da bu tip olumsuz sonuçlarla karşılaşıyor toplum ve büyük bir infial ortaya çıkıyor. Şu ana kadar Kayınder'in ve Ensar'ın yasal ya da yasa dışı olarak yurt çalıştırıp çalıştırmadığına ilişkin ne Kayınder'den, ne Ensar'dan, ne Milli Eğitim Bakanı'ndan, ne Başbakan'dan, ne Cumhurbaşkanı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. Muhalefet her fırsatta bu soruyu soruyor. Bu sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde çok önemli olacak. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuk istismarlarıyla ilgili bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun da bir numaralı gündem maddesi bu olacak.
gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Akşener ihraç mı ediliyor diye sormak istiyorum size. Neler oluyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde? Son durumla ilgili neler söylenebilir?
Her türlü politik ayak oyunu oynanıyor diyebiliriz bu soruya yanıt olarak. Çünkü inanılmaz bir mücadele var. Hatta şu yorumu yapanlar var. Devlet Bahçeli Türkiye'de iktidar olmak için bu kadar uğraş verseydi, partisinde iktidar olmak için bugün verdiği uğraşın benzerini verseydi, muhtemelen iktidar ya da iktidar ortağı olurdu diye. Yani o derece büyük bir mücadelenin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde hem muhalefet hem de şu anda koltukta oturan yöneticiler. Son olarak belki küçük bir hatırlatalım, mahkeme kararıyla 3 kişilik bir çağrı heyeti ya da
kayyum atandı. Evet.
Evet, ona çağrı heyeti de deniyor. Çünkü sadece çağrı yapmak görevi kurultaya. O heyet çalışmalarına başladı ve Mayıs'ın sanıyorum 15'iydi. Ortalarında bir kurultay yapılması için çağrı yapacak önümüzdeki günlerde. Milliyetçi Hareket Partisi ise buna karşı yetkisi olmadığını söylüyor. Medeni kanun gereği bir karar mahkeme tarafından verilir, Yargıtay tarafından onandıktan sonra hayata geçer diyor. Ancak muhalefetse siyasi partiler yasasına göre biz imzalarımızı topladık, mahkemede bizi haklı buldu, 15 Mayıs'taki çağrısı da gerçektir diyor. Böyle bir tartışma aralarında devam ediyor ama kayyum heyetinin kararlı olduğunu görüyoruz. Sonucunu göreceğiz. Genel merkez katılmam derse ne olur, bu arada Yargıtay karar verirse ne olur gibi bir takım ihtimaller var.
Bu arada bir içtihattan söz ediliyor. Yıllar önce verilmiş olan bir karara göre alınmış olan kararın temizi mümkün görünmüyor şeklinde haberler vardı basında.
Evet, o tip iddialar da var ama Yargıtay'a başvurusunu yaptı. Çünkü mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere diye kararını açıkladı. Bu nedenle de Yargıtay'a itirazını yaptılar Milliyetçi Hareket Partisi. Yargıtay'da o itirazı kabul etti ama itiraz sonrasında bu benim yetkimde değildir der mi demez mi? Yürütmeyi durdurur mu durdurmaz mı? Mahkeme mi haklı der, MHP genel merkezi mi haklı der? Bunlar hep hukuki süreç. Hukuki süreçteki o tartışmalar devam ediyor kararlar verilmediği için. Ama aynı zamanda mahkemenin verdiği karar çerçevesinde kayyum heyetinin çalışmalarını da devam ettiğini
görüyoruz. Burada şimdi iki farklı görüş var. Deniyor ki bir taraftan işin içine paralel örgüt olarak adlandırılan unsurlar girmiştir. Paralel örgüt MHP'yi ele geçirmek istiyor ve AKP'ye desteğini yok etmeye çalışıyor denirken, diğer yandan da AKP'nin bir takım çalışmalarına destek olduğu için AKP bu olayın peşini bırakmıyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki yönetim değişikliğini bırakmak istemediği için de bu çalışmaları bütün gücüyle yükleniyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni oluşumu engellemek istiyor deniyor. İki farklı görüş var. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Ben orada birkaç şey söyleyebilirim. Bunlardan birisi, Türkiye'de bugün iktidarda olumsuz olarak algılanabilecek ne varsa hemen her şey paralele cemaate bağlanıyor. Bu da onlardan ayrı düşünülmemesi lazım. Çünkü hukukun siyasete burnunu soktuğuna ilişkin bunun devamında bir takım iddialar var. Hukukun siyaseti dizayn etmeye çalıştığına ilişkin. Ama ortada da bir gerçek var. Siyasi partiler yasası diyor ki şu kadar imzayı toplarsam bir siyasi partide delegelerden, büyük kurultay delegelerinden olağanüstü kurultayı genel merkez toplamak zorunda. MHP'de durum ne? Evet, muhalifler gerekli olan imzayı toplamışlar. Genel merkez ne yapmış? Kurultayı toplayacağım diyeceğine o imzaları kabul etmemiş. Bu çerçevede muhalefetin yapabileceği hiçbir yol kalmamış. Mahkemeye başvurmuş. Mahkemede elindeki evrağa bakmış. Evet, siyasi partiler yasasına göre bu kadar imza toplamak yeterli. O zaman evet, imzayı toplayanlar aynı zamanda kurultayın toplanması konusunda da haklı demiş. Bütün bunlara paraleli dışında bırakarak baktığınızda tartışmalar boşa çıkıyor. Çünkü yasal olarak muhaliflerin böyle bir hakkı var. Eğer bu hakkı kullandırmazsanız siz Türkiye'de hiçbir siyasi partide yönetimi değiştirme şansınız olmaz. Genel merkez ne diyor? Tarihinde hiç olağanüstü kurultay olmamıştır. Hukuki bir gerekçe olarak görünmüyor. Şimdi de yapmayacağım diyor. 2018'de bizim zaten kurultayımız var. Yine onda beraber yapalım diyor. 2018'e kadar partinin delege yapısının değişeceği göz önünde bulunduruluyor muhalefet tarafından. Buna karşı çıkıyor. Aynı zamanda yasalara uygun bir çağrı da söz konusu. Ve ondan sonra da mahkemenin kararı var. Yine biraz teferruat gibi görünüyor. Ama teferruat gibi görünse de medyaya baktığınız zaman Türkiye'de özellikle hükümete yakın medyaya düne kadar düşman olan Devlet Bahçeli'nin birinci sayfalardan boy boy fotoğraflarını görüyorsunuz. Paralel dediği için ve paralelin partiyi geçirmeye çalıştığını iddia ettiği için. Burada iddiaların odağında kim var? Meral Akşener. Meral Akşener MHP'de genel başkan adayı. Çok eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış. Doğru Yol Partisi ve Çiller zamanında 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanlığı yapmiş bir isim.
Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcılığı var Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken.
Tam da oraya geliyordum. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliydi. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekilliği yapmış MHP adına bir isim. Sonrasında Bahçeli'de yolları ayrıldı. Çok fazla Meral Akşener'den bahsedilmeye başlanınca Bahçeli onu liste dışında bıraktı ve şu anda da dışarıda. Koray Aydın içeride bir isim ama Trabzon'da kazanamadı. Onun dışındaki adaylar da aynı şekilde bir süredir zaten genel merkeze muhalefet eden isimler.
Şimdi Meral Akşener'in partiden ihracı mı söz konusu?
Evet, asıl tartışılan isim Meral Akşener ve Meral Akşener'e cemaatin yönlendirdiği bir aday olarak iddialar ortaya atılıyor. Bu sorulduğunda Meral Akşener'e dedi ki, daha önce Ekmelettin İhsanoğlu için ki çatı adayıydı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı ile ilgili. Onun için böyle bir iddiada bulunulmuştu. Onu aday gösteren Devlet Bahçeli'ydi. Şimdi benim için bu tip iddialarda bulunuyor. Beni partiye sokan, milletvekili yapan, başkan vekili yapan Devlet Bahçeli. Eğer bu doğruysa başkan eden Devlet Bahçeli'dir. Ama bu doğru değil dedi. Şimdi açıklamasının belli bir bölümü alındı. Bu doğru değildir bölümü yok sayıldı. Ve Devlet Bahçeli'ye baş paralel dedi diye Meral Akşener'le ilgili inceleme başlatıldı. Onun için dedim siyasetteki ayak oyunlarının her türünü görmek mümkün diye Ankara'da şu sıralarda MHP bazında baktığınızda o inceleme sonrasında partiden ihracın gündeme gelmesi ihtimalinden bahsediliyor. Buna karşı Akşener ve ekibinin toplanması muhtemel bir kurultaydaki kurultay en üst karar alma organıdır. Bir önergeyle o kararı iptal ettirmesi gibi bir plan proje içinde olduğunu görüyoruz. Ama bütün bunların dışına çıktığımızda MHP'nin Akşener'i bir şekilde partiden uzak tutmak için gayret sarf ettiğini en azından şimdiki genel merkezin Akşener ise arkasına bir rüzgar alarak Ankara'da ya MHP'de ya da bir başka parti oluşumunda hayatına devam edeceği ve Türkiye'deki önemli siyasi figürlerden biri olacağına ilişkin işaretleri alabiliyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde bunun sonuçlarını da göreceğiz.
Bu arada Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde bir yumuşama görülür gibi oluyor. Özellikle ticaret ve sanayi alanlarında Rusya'dan Türkiye'ye yönelik ılımlı mesajlar gelmeye başladı. Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının ve ticari kuruluşlarının, inşaatların Rus sanayinin bir parçası olduğu yönünde sözler gelmeye başladı ve Türkiye ile tekrar kol kola girme, el ele tutuşma gibi tavırlar görülmeye başladı. Ancak öte yandan baktığımızda Sputnik, Rusya'nın sesi radyosuna, Sputnik'e erişimin Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yasaklandığını, engellendiğini görüyoruz. İnternet aracılığıyla erişimin yasaklandığını görüyoruz. Bu arada Sputnik'in Türkiye Genel Müdürü Türkiye'ye girerken Türkiye'ye sokulmadılar. Türkiye'ye giriş engellendi. Siz de Rusya'nın Sesi Radyosu'na program yapıyorsunuz. Türkçe yayınlarda bulunuyorsunuz. Çok da popüler programlar yapıyorsunuz. Hatta bu konuda ödül de aldınız geçtiğimiz günlerde. Onu da konuşacağız.
Evet.
Ama genel müdürün Türkiye girişinin engellenmesini nasıl değerlendirebiliriz?
Bana sorabileceğiniz ve yanıtını bilmediğim sanıyorum Türkiye'de siyasi gelişmeler açısından baktığınızda tek soru Türkiye ile Rusya ilişkileri arasında ne oluyor sorusu. Çünkü bir taraftan iyi mesajlar veriliyor, bir taraftan olabildiğince sert önlemler alınıyor ve ne yapılmak istediğini iki ülke açısından da bakıldığında tam olarak söylemek mümkün değil. Önce Rusya tarafına bakalım. Rusya tarafında işte ticaret ve sanayi alanında Türkiye'den bir takım heyetlerin Rusya'ya davet edildiğini, Rusya ekonomisi için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu belirten açıklamalar var. Bunlar bir yumuşama sinyali olarak algılanıyor. Ama aynı zamanda Rusya'dan yapılan üst düzey açıklamalarda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yumuşamasının kısa dönemde görünebilir bir mesafede mümkün olmadığına ilişkin işaretler verildiği söyleniyor. Net olarak yani bu ilişkiler kolay kolay düzelmeyecek deniyor. Türkiye ile Rus halkı dosttur. Türk halkıyla bir sorunumuz yoktur. Ama bu siyasi yapıyla bizim bir arada bir iş yapmamız da mümkün değildir. İfadesi de bundan 3 gün önce yine Rusya'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından dile getirildi. Şimdi o tarafta durumu Türkiye tarafında ne var? Türkiye tarafındaysa Enerji Bakanlığı Rusya'yla hem doğalgaz hem de nükleer enerji konusundaki anlaşmaların aynen devam edeceğini söylüyor. Ama aynı Türkiye'de yayın yapan Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik'in bütün dillerine, ana domainine yasak geçiriyor tip kararıyla. Gerekçe de yok ortada. Milli güvenliği de içinde barındıran bir yasa maddesiyle birlikte yapıyor bunu. mahkeme kararıyla. Yani şu anda Türkiye'den Sputnik adı altında yayın yapan Rusya'nın resmi haber ajansına hiçbir domainden girme imkanı yok. Hiçbir dilden, Türkçesinden, İngilizcesinden, Arapçasından, Farsçasından hiçbir dilden giremiyorsunuz. Engelli. Peki bunu niye yapıyorsunuz sorusunun az önce söylediğim yanıtı yok ama burada da kalmıyor. Ve Sputnik'in Türkiye Genel Müdürlüğü'nün Rusya'ya gidip Türkiye'ye döndüğünde Türkiye'de önü kesiliyor ve deniyor ki siz Türkiye'ye giremezsiniz. Neden? Neden yok? Yine işte benzer bir yasa maddesi önüne konuluyor. İçinde milli güvenlikle ilgili bir değerlendirme var. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş aynı zamanda Batı'ndan sorumlu. Onun bir değerlendirmesi var. Sadece güvenlik açısından zararlı bulunduğu için Türkiye'ye sokulmadı deniyor. Ama Sputnik'in gelen dönüm Türkiye'de oturumu var, akreditasyonu var, çalışma izni var. Bütün bunlar göz ardı ediliyor.
Türkiye yani, Cumhuriyeti vatandaşı değil mi aynı zamanda?
Değil, hayır. Rusya vatandaşı. Ama buna rağmen Türkiye'de oturumu var, çalışma izni var, akreditasyonu var. Basın yayında da akreditasyonu var. Bunlar olmasına rağmen yurt dışına çıkması isteniyor. Yani Rusya'ya geri gönderiliyor Türkiye'deki Sputnik'in genel müdürü. Bu çerçevede bakıldığında yani farklı farklı mesajlar algılıyorsunuz. Bir taraftan yumuşama mesajlarını algılıyorsunuz. Bir taraftan da sert önlemler ve söylenen sert sözler var. Böyle baktığınızda ne oluyor sorusunun gerçekten yanıtı yok. Ama önümüzdeki süreçte Rusya'nın sürekli Türk halkına bir zeytin dalı uzatan açıklamalarını görüyorsunuz. İlişkilerin tamamen kopmayacağını görüyoruz. Ama aynı zamanda bu sertliğinde devam edeceğine ilişkin işaretler alıyoruz. Sputnik'le ilgili mesele aynı zamanda bir basın özgürlüğü meselesi. Çünkü kısa süre önce Almanya'nın en önemli yayın kuruluşlarından ARD'nin Kahire temsilcisinin de başına benzer bir şey geldi. Suriye sınırında bir haber yapmak üzere İstanbul'a geliyor ve aynı uçakla geri gönderiliyor. Bu Almanya'da da sert tepki gördü ve aynı zamanda işte Merkel'in endişeleniyoruz bu inşaattan açıklaması var. Resmi açıklamada güvenlik gerekçesiyle bunun yapıldığı söyleniyor. Dışarıdan gelen gazetecilerin Türkiye girişlerinin engellenmesi elbette dışarıda da bir dakika ne oluyor, bir şey mi gizleniyor gibi soru işaretleri yaratıyor. Amerika'nın sözcüsü Kirby, o ünlü Kirby de bir açıklama yapmış. Biz endişeliyiz, endişelerimizi açıklamaktan artık usandık gibi bir değerlendirmesi var. Basın özgürlüğü anlamında sıkıntı yaratan bir takım gelişmeler ama Türkiye-Rusya ilişkileri açısından baktığınızda da aynı sıkıntıyı orada da görebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte böyle parçalı bulutlu, belki hava tahminine benzetirsek, parçalı bulutlu gitme ihtimali yüksek görünüyor Türkiye-Rusya ilişkileri.
Bu arada sizin aldığınız ödüle de değinerek söyleşiyi sonlandıralım. Yaptığınız radyo programlarından dolayı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülüne layık görüldüğünüz geçtiğimiz haftalarda. Sizi kutluyoruz bu başarınızdan dolayı.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Hangi programla ödül aldığınızı da sizden öğrenebilir miyiz?
Tabii ben her akşam saat 17.30'da Türkiye saatiyle 1.5 saat yayın yapıyorum. Rusya'nın Ses Radyosu'nda RF yapan diyoruz buna. Radyo Sputnik aynı zamanda. O 1.5 saatlik siyasi değerlendirme ağırlıklı program nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Övgü'ye değer vurdu radyo alanında. Biz de çok mutlu olduk. Yaptığımızın bir yere ulaştığını görmüş olduk. Ödülümüzle beraber keyifle bu toplantıdan da ayrıldık. Çok teşekkürler size.
Bu erişim yasağı sizin programlarınızı da etkiledi mi?
Hayır, yok. Radyo ayrı bir organizasyon, ajans ayrı bir organizasyon. Bir haber birlikteliğinden bahsedebiliriz. Onun dışında bir birliktelik söz konusu değil zaten.
Yavuz Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar dilerim.